Dünden Yarına Türkiye.
İyi günler sayın dinleyiciler. Teknik yönetimde Arzu Usta, yapımcımız Dilek Nazan Baytamur, konuğumuz Tarkan Zengin ve bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Yeni yılın bu ikinci programında çalışma hayatımızı ele alacağız. Çalışma hayatımızda son 15 yılda gerçekleşen yenilikler, gelişmeler, bu manada Türkiye'nin dünyadaki yeri nedir? Bunu çalışma hayatı uzmanı, sendikalarda danışmanlık yapan, bu konuda akademik kariyeri de olan Tarkan Zengin Bey ile konuşacağız. Tarkan Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Yani bu hani girişte ifade ettiğimiz o 15 yılı çalışma hayatı açısından özetlerseniz bir paragrafta neler söylersiniz? Sonra onu açalım.
Çalışma hayatının kadim sorunlarının büyük bir bölümü çözüldü diyebiliriz hocam. Yani yıllardır tartışılan özellikle sendikalar kanunu, iş kanunu, iş sağlığı güvenliği kanunu, taşeron işçilerin sorunları ve benzeri birçok sorun çözüldü. O nedenle tek bir maddeye indirgeyemiyoruz. Çok geniş bir alan çünkü çalışma hayatı dediğimizde bu toplumda yaşayan neredeyse herkesi ilgilendiriyor. Yani emeklilik boyutuyla, çalışma boyutuyla, ücretler boyutuyla, sağlık hizmetleri boyutuyla bir toplumun neredeyse tamamını kapsayan değişiklikleri içeriyordu. Ve yıllardır sürekli dile getirilen neredeyse kadim sorunların birçoğu masaya yatırılmış oldu.
Bu arada geçen zaman zarfında Türkiye'de sendikalar üzerinden gidelim. Sendikalılaşma oranı arttı mı, azaldı mı? Rakamsal düzeyde nasıl bir gelişme var?
Bu da hocam örgütlenme özgürlüğüne ilişkin yasalarda bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin etkisini hemen gördük. Türkiye'de şu anda memurların örgütlenme oranı %70 seviyelerinde, %69 küsür. Yani bu şu anlama geliyor, her 10 memurun, kamuda çalışan yaklaşık 3 milyon 200 bin memurun 7 tanesinin sendikası var. Bu rakamın örgütlenme oranının ne kadar önemli bir oran olduğunu şöyle söyleyelim. Dünyada İskandinav ülkelerinde en yüksek örgütlenme oranları var. Oralarda da %68-69 seviyelerinde.
Yani memurlarda, Türkiye'nin üzerinde.
Evet, memurlarda standartların çok çok üstünde. İşçilerde ise hocam şu anda %12 örgütlenme oranı. Yaklaşık 14 milyon SGK'lı diyebildiğimiz sigortalı kayıtlı işçi var. Bunların 1 milyon 623 bini sendikalı. Burada da son 5 yıla baktığımızda hocam, yani 2013 yılını esas aldığımızda, çünkü bizde işçi sendika verilerinin SGK kayıtları esas alınarak yayınlandığı tarih 2013 yılıydı. O yıl 1 milyon 1 bin sendikalı vardı. Şu anda 1 milyon 623 bin sendikalı var. Yani son 5 yıl içerisinde İşçi örgütlenmelerinde 622 bin yeni örgütlenme gerçekleşti.
%60'ı kadar artmış kendi içerisinde.
Arttı. Yani bu tablonun bir başka önemi var hocam. Uzun yıllarda 80'den itibaren sürekli üye kaybeden bir işçi hareketi vardı. 2013'ten itibaren yasalardaki değişiklikler, özellikle özel güvenlik çalışanlarına, taşeron olarak bildiğimiz çalışanlara örgütlenme hakkı getirildikten sonra bu örgütlenmede müthiş bir ivme kazandı. Dediğiniz gibi var olan mevcut yapının üstüne 5 yılda %60 kadar 622 bin yeni sendikalı dahil olmuş oldu. Bu da aslında Türkiye'nin örgütlenmedeki büyük bir başarı hikayesidir hocam. İlginçtir ama Bunu ne biz doğru dürüst anlatabiliyoruz ne de başka ülkelerde görüyoruz. Yani bir 10 bin örgütlenme sayısı 10 bin artmışsa bunu bir büyük başarı hikayesi olarak anlatılırken bizde ise 622 bin yani %62 oranında artışı bile doğru dürüst anlatamıyoruz.
Bu rakamların yanı sıra siz işaret ettiğiniz konuşmanın içerisinde mevzuat düzeyinde çok önemli değişiklikler yapıldı, düzenlemeler yapıldı. Anayasadan kanunlara kadar buradakilere kısaca bakmak mümkün mü hocam? Ne tür temel değişiklikler yapıldı?
Hemen hocam isterseniz örgütlenme üzerinden gidelim. Örgütlenmeyle ilgili bizde sendikalar kanunu 12 Eylül darbesinden sonra çıkarılmış bir kanundu. Ve bu kanun 30 yıl sonra değiştirildi. Şimdi bu örgütlenme niye arttı dediğimizde orada eskiden işçiler bir sendikaya üye olmak için notere gitmek zorundaydı. Noter şartı vardı. Düşünün hocam bir işçi özel sektörde çalışıyor, izin alacak, notere gidecek ve notere yaklaşık 150 lira ücret ödeyecek sendikada ya üye olmak için. Ayrılırken de bir o kadar para ödeyecek. Dolayısıyla bu örgütlenmenin önünde müthiş bir engeldi. Şu anda isteyen işçi e-devlet üzerinden hiçbir ücret ödemeden istediği sendikaya üye olabiliyor. Yani bu da çalışma hayatımız açısından çok önemli, çok büyük
İsterse devrim. İsterse olmayabiliyordu ama. Yani,
tabii şey değil mi? Tabii, özgürlük. Tercih. Özgürlük böyle bir şey. Yani pozitif olduğu gibi bir sendikaya üye olmak olduğu gibi.
İsterse ayrılabiliyor.
İstediği zaman da ayrılabiliyor. Bunu hocam gece 3'te evinde yapabiliyor. 12'de evinde yapabiliyor. Sabah 6'da yapabiliyor. Ya da elinde cep telefonu varsa cep telefonundan e-devlet üzerinden girip üyelikten ayrılabiliyor. Sendikaya üye olabiliyor. Yani basit gibi görünebilir ama bu çok önemliydi. Yine hocam belki çok bilinmeyen ama çok önemsediğim bir şeyi söyleyeyim. Ya basit bir şeymiş gibi görünebilir ama hocam bizde ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin bir yönetmelik çıkarıldı. Bu yönetmelik aslında hani basit gibi görünebilir. Ne anlamı var bunun diye düşünülebilir. Şimdi bizde eskiden hocam ücretleri örneğin bir işveren asgari ücret kadar kayıtlı gösteriyordu. Asgari ücretin üstündekini elden ödüyordu. Bu da çalışanın birçok şey kaybetmesine neden oluyordu. Örneğin emekli olduğunda çalışana daha az maaş bağlanıyordu. Yine devlet buradan vergi kaybı oluyordu. 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren hocam bu değişti. İşverenlere dediler ki artık ücretleri banka aracılığıyla ödeyeceksin çalışanlara ve resmi kayıt üzerinden ödeyeceksin dediler. Yani basit gibi görünebilir ama milyonlarca emekçinin emekli maaşını artıracak, etkileyecek böyle bir düzenleme yapılması da son derece önemliydi ama dediğim gibi kimse farkında bile değil.
Bu işçilerin ileride emekli olursa emekli işçilerin ya da çalışanların lehine.
Lehine tabii ki. Tabii. Çok işte önemli bir şey bir yönetmelik değişikliğiyle milyonlarca insanın hocam hayatına etki sağlayacak bir düzenleme getirilebiliyor. Yine benim çok önemsediğim hocam yıllardır iş sağlığı güvenliği konusunu konuşuyoruz. İş kazalarında ölen insanları konuşuyoruz.
Ve zaman Türkiye'de, zaman büyük kazalarda özellikle çok konuşuyoruz. Sonra
unutuyoruz.
Bir miktar unutuyoruz ama son dönemde bu konuda ciddi bir duyarlılık oldu. Ben mesela hani hem medyada hem sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla insanlar bir iş güvenliğini ihlal eden bir çalışma hali varsa bunu kaydediyorlar, fotoğrafını çekiyorlar, paylaşıyorlar, duyarlılıklarını gösteriyor. Bu da hem işletmeleri, resmi görevlileri ama hem de işçilere eğiten, onları değiştiren, dönüştüren bir etki yapıyor. Çünkü hani bu üçünün beraberce aslında kotarmaları gereken, bir de buna sendikaları ilave edebiliriz. Bir iş güvenliği alanı var ve bu alan dediğiniz gibi önemli bir problem alanıydı. Bu alanda neler yapıldı?
Burada hocam 2012'de müstakil bir yasa çıkarıldı. Yani düşünün bizim yasalarımız içerisinde müstakil bir iş sağlığı güvenliği kanunu yoktu. İş kanunu içerisinde gizlenmiş maddeler olarak düzenlenmişti. 2012 Haziran ayında müstakil 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu çıkarıldı. Az önce bahsettiğiniz duyarlılık hocam, sadece örneğin 13 Mayıs 2014'te yaşadığımız Soma faciası, daha sonra Mecidiyeköy'de yaşadığımız inşaat faciası, son dönemde yaşadığımız özellikle Güneydoğu'da maden ocaklarında yaşadığımız, Siirt'te yaşadığımız kazalar, bütün bunlar evet bir toplumsal duyarlılığa neden olabiliyor. Ancak bunun yasal altyapısının da bunda büyük etkileri var. Son yıllarda bahsettiğiniz konularla ilgili artık mahkemelerimiz de karar veriyor. Çünkü kanunlarımıza göre iş kazaları nedeniyle birinin ölümüne vesile olursanız bu taksirli adam öldürme, taksirli adam yaralama suçu kapsamında değerlendiriliyor. Bu bahsettiğiniz evet entegre bir iş, çalışan iş güvenliği açısından üzerine düşen sorumlulukları, koruyucu önlemleri yerine getirecek. İşverenler çalışanın kaza geçirmemesi için her türlü yasamızda yazıyor tedbiri alacak. Devletimiz de bunları denetleyecek.
Bu arada işte, eğitim yapılacak.
Evet, eğitim zaten kanuna göre zorunlu hocam.
Sendikalar burada kendilerine bir rol üstlenecekler.
Evet, sendikalar bunu çoğunlukla işin içerisindeler.
Zaten, medyada bir denetim fonksiyonu.
Evet, medyada bu çoklu ölümler dediğimiz iş kazalarından sonra gerçekten o konularda duyarlı bir noktaya geldik. İşte bu entegre bir şey. Yani toplumun her kesimin duyarlı olması.
Aslında toplam kaliteyle ilgili bir şey. Yani bir taraflardan birisinin yaptığı ihmal, eksiklik, hata dramatik sonuçlara yol açabiliyor. O yüzden hani buradaki bütün tarafların katkı sunması gereken bir alandan bahsediyoruz.
Orada da hocam şöyle bir duyarlılık oluştu. Yasa yapım sürecinde başladı bu duyarlılık. İlk defa hocam işçiler, işverenler ve devlet üçlü taraflar dediğimiz Çalışma Bakanlığı'nda üçlü danışma kurulu var. Bu kanun çıkmadan önce 8-9 defa bir araya gelerek
kanun üzerinde
çalıştılar. Dolayısıyla hani kanun, iyi bir kanun çıkarıldı hocam, ancak kanun çıkarmanın tek başına yeterli olmadığı, az önce söylediğimiz bütün bu duyarlılığı, yani işçi kardeşlerimiz bize bir şey olmaz, ben 30 yıldır bu işi yapıyorum demeden her an tedbirini alacak. İşverenler ise yasada şöyle bir cümle var. İşveren her türlü tedbiri alır diyor.
İşveren derken sadece özel sektörden bahsetmiyoruz.
Devlet de aynı zamanda. Kamu idareleri de.
Ve yöneticileri de.
Bu konuda sorumlular.
Sorumlu ve özen göstermeleri gerekiyor.
En fazla özeni onların göstermeleri gerekiyor. Onlar da her türlü tedbiri almak zorundalar. Aynı zamanda devlet işveren sıfatının yanında bir de denetleyici kurum olarak da bu iş yerlerini denetliyor. Zaten hocam hani mevcut bu müstakil yasanın sadece bir eksiği vardı. Belli kanunlar ötelenmişti. Bunların da ötelenmeden bütün tarafların ele alması gerekiyor. Siz kamu deyince aklıma geldi benim. Eskiden iş sağlığı güvenliği sadece işçilerin sorunu olarak görülüyordu hocam. 2012'de çıkarılan bu kanunla birlikte bütün kamuda çalışan memurlar, işçiler, bağımsız çalışan esnaflar, herkes, yani bütün çalışan iş sağlığı güvenliği kanununda işçi memur ayrımı yok. Çalışan diye bir kavram var. Bütün çalışanları ilgilendiren bir şey. Daha önce işte kayıtlı olan işçileri ilgilendirirken şu anda bütün çalışanları ilgilendiren bir düzenleme olduğu için de ayrıca önemsemek gerekiyor. Bunun bütün sorumluluğu, yani sadece işverende değil, söylediğimiz gibi aynı zamanda çalışanda da önemli sorumluluklar var.
Evet, bu konuda toplumsal duyarlılığın devam etmesi, bu kültürün kurumsallaşması iş kazalarındaki can kayıplarını azaltacaktır. Evet hocam, başka ne tür değişiklikler yapıldı mevzuat düzeyinde?
Hocam eskiden biliyorsunuz sosyal güvenlik kurumlarımız üçe ayrılıyordu. Sosyal Sigortalar Kurumu işçileri ilgilendiriyordu. Bağkur esnafı, bağımsız çalışanları ilgilendiriyordu. Bir de emekli sandığımız vardı. Bu da memurları ilgilendiriyordu. Yani çalışan sınıflarına göre ayrılmış farklı farklı sosyal güvenlik kurumları vardı. Batı'da genelde tek kurum vardı sosyal güvenlik çatısı altında. Bizde de 10 yıllardır tartışılıyordu. Türkiye'de 3 kurumu norm birliği çatısı altında toplayabilir miyiz diye. Bu da yine sağlanmış oldu. Üstelik hocam yani bunu yaparken...
Bugün nasıl yani hocam? Şimdi mesela esnaf ya da işçi ya da memur aynı... emeklilik haklarına mı sahip oluyorlar? Nasıl buradaki problemi
şöyle hocam, sosyal güvenlik kurumu diye çatı bir kuruluş kuruldu.
Bu kurumlar kalktı. Bunun yerine sosyal güvenlik kurumu kuruldu. Artık Bağkur yok yani.
Evet, artık Bağkur müstakil olarak, Bağkur müstakil olarak emekli sandığı yok. Sosyal güvenlik kurumu çatısı altında farklı işte işçilerin sosyal güvenliklerine ilişkin bir birim. Bağkurluların bağımsız çalışanlara ilişkin bir kurum. Memurlar dediğimiz
avantajı ilişkin. Ne oldu hocam?
Avantajı şu oldu hocam. Ya bir kere çok farklı şeyler vardı. En önemli şeyini söyleyelim hocam. Bu kurumların hastaneleri farklıydı. Yani bir işçi evinin yanı başında olan bir kamu hastanesine gidemiyordu ama 20 kilometre uzaktaki bir SSK hastanesi, hatırlıyor musunuz? Evet. SSK hastaneleri deniyordu. Oraya gitmek zorunda kalıyordu. Yani tek kalemde devlet kazanmış oldu. Yani bugün vatandaş hangi hastaneye isterse gidebiliyor. SSK'lılar o dönem, hatırlayın hocam, çok kötü koşullarda sağlık hizmeti alıyorlardı. İlaç almak, yani ben de SSK'lıyım, SSK'lıydım. Yani ilaç almak için yanınızda hastaysanız eğer 3-4 kişi gidiyordunuz. Biri doktor kuyruğuna, biri ilaç kuyruğuna giriyordu. Siz de muayenenizi oluyordunuz. Oradan çıktıktan sonra biraz vakit kazanmak için. Yani gününüz bir ilaç almak için hastanede geçiyordu. Bütün bunlar değiştirildi. Yani bunun tabii devlet ekonomisine de katkısı oldu. Yani 3 tane farklı kurum, 3 tane farklı norm yerine tek çatı altında toplanmasının ekonomik devlet maliyeti açısından da belli bir kazanç oldu. Ama en başta vatandaş bundan kazandı. Sağlığa erişimde daha kolay oldu. Sağlık hizmetlerini almakta işi kolaylaştı. Bir de zaman kaybetmiyordu. Eskiden insanlar hasta olunca hocam hastaneye gitmek istemiyorlardı. Çünkü özel sektörde izin almak problemliydi. Yani bir gününüz hastanede geçiyordu. Dolayısıyla bütün bunlara baktığınızda ülke ekonomisi kazandı, insanımız kazandı, ülkemiz kazandı, herkesin kazandığı bir sistem oldu. Yine bunun dışında ya yani bir norm birliği oldu. SSK eskiden maaşı 6 ayda bağlarken hocam, emekli sandığı bir ayda bağlıyordu. Bağkur 3 ayda bağlıyordu. Aynı çatı altında olunca hocam bugün müracaat standart ettiğinizde evet standart, yani işçi de olsanız, memur da olsanız, bağkurlu da olsanız, yani bağımsız çalışan da olsanız fark etmiyor. Bütün bu norm birliğini getirmiş oldu. Bu da yani çalışma hayatının 20-30 yılında konuşulan ancak bir türlü yapılamayan bir şeydi. 2006 yılında 5510 sayılı kanun çıkarılarak bu da düzenlenmiş oldu.
Evet, 1 Mayıs bu arada tatil, resmi tatil oldu.
Evet.
Uzunca bir süre tartışılan, bir gerilim kaynağı olan 1 Mayıs resmi tatil olmak suretiyle Türkiye'deki bir problem de aşılmış oldu.
Evet. Şimdi orada hocam 2008 yılında önce 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan edildi. 2009'da ise resmi tatil yapıldı. Aslında İzmir İktisat Kongresi'nde o zaman işte amele diye sayılan işçilerin bir talebiydi, resmi bayram olsun diye. Rahmetli Menderes ilk defa 1951'de resmi tatil yapmış. 1956'da yarım ücreti ödenen resmi tatil yapmıştı.
Uzun yıllar Menderes'in radyodan yaptığı 1 Mayıs konuşmaları 1 Mayıs, vardır.
Evet.
Tebrik.
Evet, ilk defa bir başbakan 1 Mayıs'ı kutlamıştır ama 1 Mayıs 1960'da ilk defa Menderes kutlamıştı. Üzülerek söyleyelim, 26 gün sonra maalesef bir darbeye maruz kalmıştı. Ve uzun yıllar bu 1 Mayıs özellikle 1977'de yaşanan oradaki işçi katliamı nedeniyle hocam, uzun yıllar Türkiye açısından bir korku günüydü. Aslında 1 Mayıs emekçilerin dayanıştığı, bayram havasında geçmesi gereken bir günken, yıllarca Türkiye'de bir korkunun günü olarak ilan edilmişti. Yine AK Parti hükümetleri dönemin işte muhalefet partilerinde desteğiyle resmi tatil yaparak İzmir İktisat Kongresi'ni esas alırsak, yani neredeyse 80 yıllık, 83 yıllık işçilerin talebi gerçekleşmiş oldu. Yine 2009'un önemi şu, 1977'den beri uzun yıllardır kutlamaya açılmayan Taksim 32 yıl aradan sonra 2009'da hem resmi tatil ilan edildi hem de Taksim kutlamalara açıldı o yıllar, 2009 yılında. Bu da Türkiye'nin uzun yıllardır bir korkusu olan bir ezberin de bu şekilde bozulması anlamına geldi. Ben çok önemsiyorum. Bunu zaman zaman yurt dışında hocam, Türkiye'deki emek hareketine sanki bir baskı varmış gibi anlatılıyor. Bunu bize sorunca ben diyorum ki yani 80 yıllık işçi hareketinin 1 Mayıs'ın resmi tatil yapılma talebi 2009'da gerçekleşti. Az önce saydığımız örgütlenme oranları, iş sağlığı güvenliğindeki değişiklikler, bunları anlatınca şaşırıyorlar. Yani gerçekten öyle mi diye de bazen sorabiliyorlar. O nedenle büyük bir ezber bozulmuş. İşçi kitlesinin, sendikaların önemli bir talebi de 2009'da bu şekilde gerçekleşmiş oldu.
Kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı getiren bir kanundan bahsediyoruz. Hatırlatalım hocam.
Bu da hocam şöyle, bizde kamu çalışanları, yani memurlar, sözleşmeli memurlar, sendika hakları 1965 yılında veriliyor. 71 muhtırasıyla, yani 12 Mart muhtırasıyla sendikal hakları ellerinden alınıyor. Uzun yıllar memurların sendika hakkı yoktu. 2001'de çıkan bir kanunla, 4688 sayılı kamu görevliler sendikalar kanunlarıyla sendika haklarını aldılar. Ancak toplu sözleşme yerine toplu görüşme hakkı verildi. Yani toplu görüşmenin bir bağlayıcılığı yok. Hükümetle konuşuyorsunuz ama altına imza attığınız şeyin bağlayıcılığı yok. Normalde toplu sözleşmeler, taraflar altına imza atmışsa bu kanun hükmündedir. Bu yapılmamıştı. Türkiye'de bu da değişti. 2012 yılında Türkiye'deki kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı verilmiş oldu. Bu da yani şöyle düşünebiliriz hocam. Cumhuriyet tarihinde memurların evrensel standartlarda özgür toplu pazarlık düzeninde ilk defa onlar açısından verilmiş bir haktı. Geçtiğimiz yıl 2017 yılında dördüncü toplu sözleşme yapıldı. Her iki yılda bir yapılıyor. Ve bu da bizim çalışma hayatımız açısından, özellikle kamu görevlileri açısından çok önemli bir düzenlemeydi. Tarihe geçmiş oldu.
Bu memur sendikacılığının da aslında daha da büyümesini, biraz önce %70'lik bir rakam verdiniz, temin eden bir güzergah değil mi?
Zaten şey hocam, yani bu son yıllara baktığımızda bir yıl hariç memur sendikalarında da yükseliş grafiği sürekli devam ediyor. Yani bugün işte 3 milyondan neredeyse 2 milyon 100 bininin sendikalı olduğu bir düzenden bahsediyoruz. İnsanlar toplu sözleşme olunca örgütlenmeye katkı veriyorlar, sendikalara üye oluyorlar. O yasanın etkisinin dediğiniz gibi hemen örgütlenmede de olumlu bir etki yaptığını hemen görebiliyoruz.
Başörtülü hanımların çalışma hayatında engellenmesi, gördüğü ayrımcılığı kaldıran bir düzenleme söz konusu. Bu da çalışma hayatında önemli bir değişiklik.
Bunu hocam şöyle, bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak altına imza attığımız Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi var. Yani altına imza attığımız uluslararası sözleşmeler, bildiğiniz gibi yasalarla çeliştiği takdirde uluslararası sözleşmeler doğrudan esas alınır denen anayasamızın 90. maddesi var. Ama buna rağmen hocam yıllarca bir ayrımcılık. Yani kadına karşı sadece giyiminden dolayı çalışma hakkından mahrum edildiği bir düzeneyi yaşadık maalesef. 2013 yılında dönemin işte sendikalarının da etkisiyle özellikle memur sen o dönem 10 milyona yakın imza topladı bu konuda. Ve bir toplumsal talep de vardı. Kadın çalışanlara başörtülü çalışma imkanı getirildi. Bu da tekrar edelim kadına karşı bir ayrımcılığın simgesiydi. Doğrusu hocam aslında kanunlarımızda başörtülü çalışmayı engelleyen bir kanun maddesi yoktu. Sadece bir yönetmelik vardı. Kenan Evren döneminde çıkmış. Yani 12 Eylül döneminde çıkan bir yönetmelik de kanunda olmayan, anayasada olmayan
eğitimde
bir yasak.
Eğitimde de aslında aynı şey geçerliydi. Maalesef çok kötü yargı yorumlarının neticesinde Anayasa Mahkemesi'nin o dönemdeki performansıyla hak ihlalleri yaşandı. Ama dediğiniz gibi hem eğitimde hem çalışma hayatında bu problem aşıldı. Hocam bir de bu 12 Eylül 2010'da yapılan referandumda yapılan 26 maddenin 6 maddesi sendikal hayatla ilgili, çalışma hayatıyla ilgili.
Evet.
İsterseniz onlardan da anayasal düzeyde yapılan değişiklikler bakımından kısaca bahsedebiliriz.
Referandumda hocam özellikle işte bu 12 Eylül'de Türkiye'nin demokratik hayatına dönük bir takım düzenlemeler varken sendikal hak ve özgürlüklere ilişkinde düzenlemeler getirildi. Az önce sizinle birlikte saydığımız memurlara toplu sözleşme hakkı verilmesi aslında bu referandumla birlikte getirilen haklardan bir tanesiydi. Yine çalışma hayatının greve ilişkin bir takım yasakları vardı hocam. Bu yasaklar da yine bu referandumda getirilen düzenlemelerle ortadan kaldırılmıştı. Ama ben yani şöyle önemsiyorum. Türkiye'nin demokratik hayatına ilişkin 26 değişiklik getirildiğinde bunun 6 tanesi yani 4'te biri neredeyse hocam sendikal harekete, sendikal hayatın yıllardır beklediği sorunların çözümüne ilişkin oluyor. Bu da işte çalışma hayatına verilen önemin, sendikal haklara verilen önemin, örgütlenme hakkına verilen önemin bir göstergesi olarak bunu algılıyorum. Yine bu özellikle hocam çalışanların konut edindirme yardımları vardı. Zorunlu tasarruf diyebildiğimiz yardımları vardı. Memuru, işçisi devletten alacaklı bir sistemimiz vardı. Bunlar da hocam değiştirildi. Mesela tasarrufu teşvik fonunda biriken 17 milyar TL yani eski parayla 17 katrilyon çalışanlara ödendi. Konut edindirme yardımı diye bir hesap vardı. Devlet orada da çalışanına 4,5 milyar borçluydu. Bu borcunu da ödemiş oldu. Yani şöyle düşündüğümüzde son 15 yılda daha önceki hükümetler döneminde çalışanlara borcu olan 21,5 milyarı ödedi. Yani IMF'ye olan 23,5 milyarı düşündüğümüzde aslında IMF'ye ödenen kadar bir borç da çalışanlara geri ödenmiş oldu. Bu da çalışma hayatı açısından emekçilerin, çalışanların hayatına dokunan önemli bir gelişmeydi.
Tarkan Bey, bu dönem zarfında bahsettiğimiz anayasal, kanuni, kurumsal yapıdaki ya da daha alt düzeydeki mevzuatların değişmesi, bunların uygulanmasının yanı sıra bir de iş gücü piyasasına bakalım. Bu dönem zarfında iş gücü piyasasında ne tür bir hareketlilik yaşandı?
Şöyle hocam, 2014 yılında mesela sigortalı sayısındaki artış, bu sigortalı dediğimiz yani özel sektörde çalışan işçi sayısındaki artış şöyleydi. 2004 yılında yaklaşık 5.600.000 civarında sigortalı varken bugün hocam 14 milyona çıktı.
Bir daha tekrar eder misiniz?
Yani 5,5 milyon sigortalı sayısı 14 milyona çıktı. Şaşırmanız yani, doğal. Evet, yani şaşırmanız doğal.
3 evet. kat neredeyse. Evet.
Yani bu belki de hocam işte ekonominin büyümesinin, ekonomide istikrarlı olmasının, ekonomide çarkların dönmesinin önemli bir etkisiydi. Ve bu sadece hocam biz hep yıllarca şunu konuşurduk. Örneğin Türkiye'de 5,5 milyon sigortalı varsa 7 milyon da sigortasız çalışan var derdik. Bu büyük oranda değişmiş durumda.
Yani kayıtsız çalışanların oranı, kayıtsız iş gücünün oranı çok düştü. Bu aynı zamanda hükümetin uyguladığı bir takım teşvikler sayesinde de oldu.
Evet, işverenlere uygulanan teşvikler. Hocam şöyle bir bilinç oluştu toplumda. Eskiden bir emekçi bir iş yerine giderken.
Bu hani 80'lerdeki dizide SSK'lı. Anne diyor, yani hani ikide bir soruyor SSK'lı mı diye. Evet. Aman SSK'lı ol evladım diye. Bu bilinç evet böyle bir bilinç oluştu.
İşte o kamu spotlarının toplumsal bilincin. Ama eskiden tam tersi yaşanırdı hocam. Bir özel işverene işe başlayacak adam benim SSK'mı ödeme derdi. İşte şu kadar daha fazla bana ücret öder misin derdi. Bu kabul görüldü. Devletin hem denetleme mekanizmasının hızlı iyi olması hem bu tür olumlu çalışmaların etkisiyle Türkiye'de sigortalı sayısında müthiş bir artış yaşandı. Bu tabii şu anlama geliyor. İş yerlerimizin kurumsallaştığı anlamına geliyor. Yine insanların sağlık hizmeti, emeklilik, emekli olma bilinci tamamını koyduğumuzda hocam müthiş bir büyüme potansiyeli. Bu da dünyada büyük bir başarı hikayesi olarak aslında kayıtlara geçmesi gereken bir şey. Hem devletin aldığı vergi, primlerin artması anlamında hem de milletin, çalışanların bu anlamda bilinçli olması anlamında önemli bir noktaya geldiğimizi ifade edebilirim.
Bu kadın iş gücünde de bildiğimiz kadarıyla ciddi bir artış var. Ona da değinebilir misiniz?
Hemen söyleyelim hocam. Türkiye'de kadının iş gücüne katılma oranı yıllarca çok yüksekti. Yani kadınların iş gücüne katılma oranı düşüktü. Affedersiniz, düşüktü. Bu da değişmiş oldu böylelikle.
Kadınlar artık daha fazla iş gücüne katılıyor.
Bu da ne sağlandı? Kadına özellikle bir takım haklar getirildi. Doğum yapan kadınların çalışma hayatında kalması için yasal düzenlemeler de getirildi. Örneğin doğum yapan kadına birinci çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü çocukta 6 ay yarı zamanlı çalışıp tam ücret alma imkanı getirildi. Doğan çocuklar için geriye dönük SSK borçlanması yapma imkanı getirildi. Yine kadın istihdam edenlere teşvik verdi devlet özellikle. Hele genç kadın istihdam edenin neredeyse hocam bütün primlerini, vergilerini devlet ödeme noktasına geldi. Bu da kadının iş gücü piyasasında daha fazla kalması ve çalışması anlamına geldi. Neredeyse son 15 yılda 2002'ye göre 2 kat kadının iş gücünde kalması arttı.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Çalışma hayatındaki bütün meseleleri ele alamadık ama inşallah önümüzdeki programlarda devam ederiz. Sayın dinleyicilerimize iyi günler diliyoruz.
Dünden yarına Türkiye.